Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bu haftaki sohbetimize de Müminun suresini sizlere anlatmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Mekke döneminde Peygamberimize göndermiş olan bir suredir. Rabbimiz bu surede de bizlere daha önceki surelerde olduğu gibi çevremizdeki insanlardan, gruplardan bahsedecek. Müminim diyen insanların Allah'ı Rab olarak kabul etmiş, Peygamber aleyhissalatü vesselamın emirlerini ve yasaklarını kendisi için emir ve yasak telakki etmiş, Peygamberi kendisine önder, rehber kabul etmiş, kendisinin Peygamber aleyhissalatü vesselamın önderliğini, rehberliğini kendisi için üsve-i hasene olarak tarif edildiği için Kur'an-ı Kerim'de onun kendisine örnek almış olan insanı, acaba bu insanlar nasıl olmalıdır? Kendisine örnek seçilen insanın yolunda gitmesi konusunda hangi titizlikleri gösterecektir? Hangi noktalarda ona uyacaktır? Hangi noktalarda kendisine rehber edilmiştir? Peygamberin dışında kendisine örnek alabileceği insanlar var mıdır, yok mudur? Kur'an-ı Kerim'e müracaat noktasında, Kur'an-ı Kerim'e kendisine okunması gereken bir kitap olup olmadığı noktasında Rabbimiz bu konularda Müminun suresinde bizlere açıklayacak. Mümin denilen insanlar kimler olmalıdır? Hangi özellikleri taşımalıdır? Kimler mümin olabilir, kimler mümin değildir? Hangi özellikleri taşıyan insanlar mümindir? İşte bu konularda Rabbimiz bizlere mümin denilen insanları tarif edecek. Başka surelerde Münafıkun suresi vardı hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'de. Oracıkta da Allah-u Teala Münafıkun suresinde de münafığın kim olduğunu bizlere tarif etti. Kafirleri tarif etti. Yahudilerin özelliklerinden Hristiyanların ehli kitabın özelliklerinden bahsetti. Bizleri onları dost edinip edinmeyeceğimizden bahsetmiş idi. Bu o surede de Rabbimiz bizlere mümin diyen insanların, kendisini mümin olarak tarif eden insanların acaba Allah'ın koyduğu bu Müminun suresindeki bu kriterlere uyup uymama noktasında acaba gerçekten mümin midirler, değil midirler? Bu konuda işte Rabbimiz bizlere bu konuları açıklayacak bu surede. Biz hem çevremizdeki o müminim diyen insanlardaki bu özellikler var mıdır, yok mudur onları düşüneceğiz. Hem de kendimiz acaba gerçekten Allah'ın bu surenin ilk 10 ayetinde tarif etmiş olduğu kriterler, özellikler bizlerde var mıdır, yok mudur? Bu noktada bizlerin de kafa yorması, kendimizi bu ayetlerle mukayese ederek bu özellikler bizde var mıdır, yok mudur onu düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin Mekke döneminin ortalarında indirildiğini bu sureyi celilenin görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tabi o gün Mekke toplum içerisinde bir takım zulüm ve işkencelerle karşılaştı. Fakat bu henüz zulüm ve işkencenin vahşet dönemine, insanlık dışı davranışlara henüz ulaşmadığı bir dönem içerisinde Peygamberimize bu sure indirildiğini görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam o gün onlarla mücadele ediyordu. Bugün de bizler, bu ayetlerin muhatabı olan bizler, çevremizde ona benzer bir takım mücadelelerin var olduğunu görüyoruz. Mücadele etmemiz gerektiğini görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şartlar içerisinde mücadele ediyordu. Biz de bugün aynı şartlar bizler için de geçerlidir. Dolayısıyla bu surede istenilen özellikler Peygamberimizin döneminde olan özelliklerdi. Onlar için geçerlidir. Biz bugünün şartları değişmiştir gibi yanlış bir mantığın içerisinde olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Urve bin Zübeyr'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Hazreti Ömer o dönemde yeni İslam'a girdiği bir dönemdir Hazreti Ömer'in. Bu sureye indiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben Peygamberimizin yanındaydım. Peygamberimizin durumunu gözlemliyordum. vahiy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bittiğinde Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Peygamberimize bu ayetlerin geldikten sonrasında vahiy bitiyor ve Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Şimdi bana 10 ayet geldi ki onlara uyan kesinlikle cennete girecektir dedi. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin başlangıcındaki ayetleri okumaya başladı. Bu ayetleri uyan, bu ayetlere emredilenlere kendi hayatında uygulayan insanlar Peygamberimiz bu müjdeyi veriyor. Kesinlikle cennete gireceklerdir diyor. Bu surenin içeriğine bir göz gezdirdiğimiz zaman genel manada yani Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresinde anlatılan 118 ayetin genel bir içeriğine, genel bir konularına şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman şunları görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını kabul edenler, bu tür soylu karakter nitelikleri kazanmış olması mesajın doğruluğunun pratik kanıtıdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mesajını kabul edenler karakter olarak, mizaç olarak toplumda gerçekten olgun ve de soylu ve asil insanlar olduğunu görüyoruz ki bu da mesajın doğruluğunun kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanda olması gereken tüm kainatın insanları tevhid ve ahiret inancına çağıran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajının gerçekliğinin de açık bir delili var. Bu sure içerisinde anlatılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin düşman olanlara baktığımız zaman Peygamberimizin düşmanlarının karşı çıktıkları, itiraz ettikleri noktalar elbette ki bütün elçilere yani sadece peygamberimize karşı çıkılan noktalar değil, bütün peygamberlerimize, her peygamberimize karşı çıkılan konular olmuşlardır. Tarihten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve diğerlerinden ders alındığı zaman görürüz ki bugün de karşı çıkan insanlar peygamberlerimizin ortak nokta olarak o dönemlerde hangi noktalara karşı çıkılmış ise peygamberimize karşı çıkılan hedef ne ise bugün de aynı insanların yine İslam'a karşı çıkış nedenlerinin ortak olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin getirdiği tevhid mesajı ve ahiret inancı diğer peygamberlerimizin getirdiğiyle aynıdır. Değişik şeyler getirmediler. Tek bir Allah inancı vardı. Hazreti İsa peygamberimizin getirdiği inanç sistemi de aynı. Hazreti Adem'in de Nuh'un da Musa peygamberimizin de getirdiği mesaj aynı idi. Tevhid inancını ve ikinci bir hayatın varlığı ahiret inancını ve empoze etmeye anlatmaya çalıştılar. Bizim peygamberimizin getirdiği de bu idi. Değişik farklı şeyler getirmediler. Mekke müşrikleri de peygamberimizin getirdiği bu mesajı reddetmişler ve toplumların karşılaştığı bir takım problemlerden onlar da ders almadılar. Bugün de insanlar peygamberimizin getirdiği bu ilahi vahye karşı çıkışlarını gözlemlediğimiz zaman, dikkatle baktığımız zaman öncekilerden yapılan itirazları ve onların sonuçlarını gördükleri, bildikleri, okudukları halde yine aynı itiraza bugünün insanında devam ettiğini görüyoruz. Bütün peygamberlerimiz Allah'tan tek ve aynı dini getirmişlerdir. Hepsi de tek ve aynı ümmetin üyeleridir. Başka tüm dinler bizzat insanların kendi tarafından uydurmuş olan dinlerdir. Allah'tan gelme bir din değildi. O günde peygamberlerimizin bütün karşı çıkan insanlar karşılığında peygamberimize karşı çıkmaların neticesinde bir takım bela ve musibetlere uğradılar. Bunlar Allah tarafından ilkeleri konmuş olan, kuralları konmuş olan bir ilahi dindi. Peygamberimize de bu din geldi. Bugün bizim yaşadığımız din o peygambere gelen dindir. Karşı çıkanlar da aynı şekilde. Bunun neticesinde insanların bir takım başlarına gelen bela ve musibetler, bir takım başarılar ve sıkıntılar vardır. Dünya hayatındaki başarı ve mutluluk Allah katındaki kurtuluş ve başarı için, yani insanın dünyada bir takım başarılı olması, bir takım dünyevi mutluluklar tatmış olması, bu insanların Allah katında da kurtulduklarını ve başarılı olduklarını, mutlu olduklarını anlamına gelmeyecektir ve gelmemiştir de. Eğer bazı kişiler dünyada zengin, güçlü ve refah içinde yaşıyorlarsa, bu hiçbir zaman bu Allah'ın sevgili kulu olduğundan dolayı böyle olduğu, Allah'ın lütfundan buna da verdiği anlamına gelmez. Aynı şekilde diğerlerinde, diğer insanların da, bir takım insanların da, Müslümanların da yoksul olması, başlarına bir takım felaketlerin gelmiş olması, Allah'ın onlardan razı olmadığı anlamına da gelmez. Bu da onlar için bir ölçü değildir. Gerçek ölçü kişinin dünyada mutlu olması veya mutsuz olması, dünyada zengin olması veya fakir olması değil, iman bakımından, iman yönünden veya küfür yönünden Allah'a yakın olup olmamayla alakalı olan bir durumdur. Dünyada mutlu olan insanların, dünyada bir takım ekonomik olarak başarı elde etmiş olan insanların Allah'ın sevgili kulu olduğu anlamına gelmediğini biz bu sure içerisinde anlıyoruz. Yine bazı Müslümanların da ekonomik olarak veya dünyada bir takım başlarına sıkıntıların gelmiş olması da onların Allah'tan uzak olduğu anlamına gelmiyor. O halde Allah tarafından sevilen veya Allah tarafından sevilmeyen birisi olmanın ölçüsü imandır veya küfürdür. Eğer iman varsa Allah'ın sevgili kuludur. Eğer küfür varsa bu da Allah'ın sevmediği bir kuldur. Kriter olarak, kıstas olarak bizlerin bunu anlamamız gerektiğini bu sure içerisinde inşallah gerçek mümin kimdir? Gerçek başarıya ulaşanlar, gerçek mutluluğu tadanlar ve tadacak olanlar kimlerdir? Rabbimiz bize bu sure içerisinde inşallah anlatacak. Biz de buralardan öğreneceğiz. Hayatımıza bu şekilde uygulayacağız. Evet. Birinci ayet kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ dedi Rabbimiz. Muhakkak ki müminler kurtuldu. Müminim diyen insanlar kurtuluşun nerede olduğunu bu ayet kerimeyle Rabbimiz bizlere hatırlatıverdi. Mümin kelimesinin ne anlama geldiği konusunda sözlüğe baktığımız zaman şu karşılığı görüyoruz. Mümin iman eden demektir. Allah'ın birliğine ve İslam'ın bütün hükümlerine içtenlikle, samimiyetle, kalbiyle inanan demektir. Bu inancı kendisini Allah'ın bütün isteklerine yerine getirmeye götüren bir imandır. Bu inanç kendisini Allah'ın bütün isteklerine yerine getirmeye götüren bir imandır. Biz mümini böyle tarif ediyoruz. Ama el mümin dendiği zaman ise bu kelime o zaman Allah adına kullanılmış olur ki, gönüllerde iman ışığını yaratan, kendisine iman edenlere ve sığınanlara eman ve güvenlik veren, onları koruyan, rahatlığa, esenliğe kavuşturan kimdir bu? Sadece ve sadece Allah'tır. Onun için de bir insan eğer gönlünde iman ışığını yakmışsa ve Allah'a iman etmiş ve Allah'a sığınmışsa bu insan güvendedir, emniyettedir ve onu koruyan birisi vardır. Dolayısıyla böyle birine, kendisine eman veren, güven veren birisine iman ettiği için, sığındığı için, yöneldiği için bu insan Allah tarafından kendisine bir rahatlık ve esenlik verilmiş demektir. Onun için de elbette ki bu insanı Allah koruyordur. Allah'ın koruması altındadır, Allah'ın şemsiyesi altındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını kabul etmiştir. Peygamberin kendisine rehber olmasının noktasında peygambere söz vermiştir. Bu yolda da yürümüştür ve yürüdüğü için de kendisi mutluluğa ve huzura ermiştir zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin demin de söylemiş idik. Bu ayet kerimeler kendisine Allah tarafından indirildiği zaman ayeti daha iyi anlayabilmek adına peygamberimizin içinde bulunduğu o ortamı da bilmemiz gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler kendisine geldiği zaman bir yanda zengin ve refah içinde yaşayan Mekkeliler var, hayatın lezzetlerinden alabildiğinde yaralanan ve işleri hep yolunda giden İslam düşmanları, Mekke müşrikleri var. Öte yanda ise çoğunluğu doğuştan yoksul olan veya İslam'ı kabul etmesinden dolayı fakir düşmüş, fakirliğe düçar olmuş, zengin ekonomisini kaybetmiş yoksul Müslümanlar vardı. Muhakkak ki müminler kurtuldu demek, başarıya ulaştı demekle bununla da kafirlerin başarı ve başarısının gerçek ölçüsünün onların düşündükleri, onların kafasındakiler gibi olmadığını, onların başarı sandıkları şeylerin yanlış değerlendirme olduğunu Rabbimiz bu ayet kerimesiyle o günkü Müslümanlara da hatırlattı, bize de hatırlattı. Bugün müminim demekle veya kendisini Allah'a teslim etmiş olmakla insanların bir kısmının müminin kendisini Allah'a teslim etmesinin neticesinde belki dünyevi olarak bir takım makamlar, mevkiler, diplomalar, okullar kaybedebilir, ekonomisini kaybedebilir, evini kaybedebilir, arabasını kaybedebilir, bunlara sahip olamayabilir, bunları elde edemeyebilir. Bunlar gerçekten insanın Allah tarafından bize bu surenin ilk ayetinde belirtildiği şekliyle arabası olanlar kurtuldu demedi, diploma sahibi olanlar kurtuldu demedi, şu okula girenler kurtuldu demiyor, şu arabaya binenler, şu ev mahallede oturanlar, şu sokakta oturanlar kurtuluşa, ekonomisi, ticareti, çok lüks olanlar kurtuldu demedi. Ama Rabbimiz dedi ki, iman edenler, kendisini Allah'a teslim etmiş olanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a sığınanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gittiği yoldan gidenler, onun hayatını kendisi hayatı için ilke edinenler, bu yaşamını, aile hayatını, ferdi hayatını, ticaret hayatını, toplum hayatını, hayatının bütününü, gecesini, gündüzününü, tamamını Hazreti Peygamber'in yaşadığı gibi yaşayanlar, Allah'ın dediği ilkelere göre yaşayanlar, Kur'an-ı Kerim'in hayatında hiç eksiltmediği, sürekli okuduğu, gündeminden hiç düşürmediği bir kitap haline getirenler, kurtulmuşlardır, kurtuluşa erenler onlardır dedi. Bunu iyi düşünmek ve iyi anlamak lazım. Hayatımıza kurtuluş reçetesi olarak bize verilen reçete nedir? Onu bilmek lazım, onu anlamak lazım ki o zaman kurtuluşa erelim. İnsanların kurtuluşa ermek için, kurtulmak için bir takım yanlış yollara gittiklerini görüyoruz. Bir takım kitaplar yazılıyor, bir takım toplantılar, sohbetler, efendime seminerler yapılıyor, bir takım seanslar yapılıyor. Ama şunu bileceğiz ki bu bizi yaratan Rabbimiz ki 10. ayetten sonrasında Rabbimiz insanın yaratılış şeklini de açıklayacaktır. O ayetleri bize gönderen, bizi tanıtan, biyolojimizi tanıtan, organizmamızı tanıtan, psikolojimizi bize tanıtan Rabbimiz, kurtuluşa ermenin, rahata, mutluluğa, huzura, barışa ermenin ancak Allah'a yönelmekle, imanla olacağını söyledi. Zaten kişi eğer Allah'a yönelmiş olursa, mutluluğunda, gerçek mutluluğunda, başına bir takım bela ve musibetler bile gelmiş olsa, bunun mutlaka Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu, yani bir insanın eşini kaybedebilir, çocuğunu kaybedebilir, annesini kaybedebilir, sınavı kaybedebilir, her türlü bela ve musibet bizim bugünkü anlamda anladığımız bela ve musibetler bizlerin başına gelmiş olsa bile, inanan insan şunu kesinlikle bilir ki, bu bela ve musibet benim başıma gelmesi Allah'ın bilgisi dahilindedir. Allah biliyor benim şu anda ne halde olduğumu. Yoksa peygamberlerimizin başına gelenleri bir düşünecek olur isek, onlar zaten bela ve musibet olarak, imtihan olarak diyelim, hepsi bir müminin başına gelebilecek olan her türlü sıkıntı, üzüntü onların başına gelmiştir. Onlar bizler için güzel bir modeldir, güzel bir örnektir. Onları hayatları inceleyiverdiğimiz zaman, Kur'an'ın anlattığı kadarıyla öğrendiğimiz zaman, bid'at ve hurafelerden uzaklaşarak, Kur'an'ın peygamberlerimizi bize tarif ettiği ve anlattığı şekliyle anlayıverdiğimiz zaman göreceğiz ki, Allah-u Teala onlar da bu dünyada bir insanın peygamber oluvermesi çok lüks bir hayat yaşadığı anlamına gelmiyor. Aksine peygamberlerimizin hayatlarını incelediğimiz zaman görüyoruz ki, peygamberlerimiz peygamber olmadan öncesinde insanlar tarafından dışlanan, insanlar tarafından hakaret edilen insanlar değillerdi. Hatta Şuayb peygamberimize Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle söyleyecek olur isek, o toplum şöyle bir şey de söylüyordu. Sen eskiden çok iyi bir insandın, çok iyi bir delikanlıydın, bizim işlerimize burnu sokmazdın, burnu sokmadığın zaman çok iyiydin anlamına gelen bir takım ifadeler kullanıyorlardı. Ama ne zaman ki bu insanlar Allah tarafından kendisine peygamberlik görevi verildi, o zaman toplumun bir kısmının ki çoğunluğunun, elit tabaka dediğimiz o toplumu sömüren tabakanın bilhassa hemen tepkisine neden oluverdiler. Peygamber olmak demek lüks yaşamak demek değildir. Bugün insanlardan bir kısmı bir mahallede muhtar oluveriyor veya küçük bir beldede belediye başkanı oluveriyor. İnsanların havasından yanında geçilmediğini görüyoruz o insanlar. Ama peygamber olmak demek peygamberlerimizin ekonomilerinde aksine bir düzelmenin olacağı, lüks bir hayat yaşayacakları anlamına gelmedi. Olmadı böyle. Maddi olarak sıkıntılar çektiler. Onun için de bir insanın müminim demekle peygamberleri kendisine örnek edinmiş olan insanlar belki dünyevi olarak, ekonomik olarak bir takım sıkıntı içerisinde olabilirler. Ama Rabbimizin bize anlattığı kadarıyla mümin olmak demek, kişinin kendisini Allah'a teslim etmesi demek, gerçek anlamda, gerçek mutluluğa ulaşması anlamına geldiğini bizler bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Ve Rabbimiz de hemen bu surenin başında ilk olarak bunu söyleyiverdi ve bundan sonra da nasıl mümin olunur, nasıl iman edilir, nasıl müminim diyen insanın, bu kurtuluşa ermiş olan insanın nasıl kurtuluşa ereceğini de Rabbimiz bizlere açıklayacak. Evet, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuldular dedikten sonra, müminim diyen insanlar kurtuldu. Hem maddi olarak kurtuldu, hem manevi olarak kurtuldu. Maddi olarak kurtuluşu hemen bizim aklımıza ticari hayattaki başarımız gelmesin, bu gelmesin. Bir insanın belki ticari hayatta azdır ama ekonomisi düşüktür ama mutludur. Bunu da çoğunluğunu görüyoruz. Çünkü ekonomi insanları mutlu etmediğini de görüyoruz. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da intihar olayları İslam ülkelerine göre çok daha fazladır. Halbuki ekonomik olarak onlar daha lüks bir hayatı, ekonomileri çok iyi olmalara rağmen. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi iller Türkiye'de fert başına milli gelirin çok yüksek olduğu iller olmasına rağmen buralarda intihar olaylarının, insanlar arasındaki kavganın, geçimsizliklerin, aileler içerisindeki geçimsizliklerin, boşanmaların bu illerde daha çok olduğunu görüyoruz. Nedenini araştırdığımız zaman Allah'a inanmada, güvenmede düşük karakterli insanlar olduğunu görüyoruz. Ama diğerlerine baktığımız zaman, Anadolu'ya gelindiği zaman insanlar Allah'a güveniyorlar. Başına gelen bir olaylarda, bela ve musibetlerde bunun Allah'tan geldiğini bilip, Allah'tan yine Allah'a döneceğine inandığı için, bela ve musibetin etkisi altında kalıp da kendisini harap etmiyorlar. Dünyasını harap etmiyor, ahiretini harap etmiyor. Onun için de Rabbimiz gerçekten iyi düşündüğümüz zaman, iman eden insanların dünyaya bakış açısı farklıdır. Olayların etkisi altında kalıp kendisini heder etmemesi, olayların üstesinden gelmesi, acı olayların üstesinden gelip o acı olayın Allah'tan geldiğini düşünüp hayata bakış açısını değiştirmesi, elbette ki bunlar Allah'tan bir imtihandır diye telakki etmesi mümin için gerçekten çok güzel bir özelliktir. Bir doktor söylemişti bana, Avrupa'da bütün avukatların çoğunluğunun gelirinin ölen insanların ölüm nedenini araştırmak üzerine yoğunlaştırmışlar. Bir adam öldüğü zaman bir hastanede acaba gerekenler yapıldı da mı öldü, yapılmadı mı da öldü diye bunu araştırırlar dedi. Ama bizim ülkemizde de herkes bir kadercilik var. İşte Rabbim ne yapalım, ömrümü bu kadar verdi de onun için ölüyorum, böyle bir şey. Gerçekten de tabii o doktorların söylediği sözde doğruluk payı olabilir. Yani insan acaba ihmal notu neticesinde mi? Ama şunu bileceğiz ki bir çocuğu doğan, bir yeni doğan bir bebeği dünyanın en modern tıp merkezinde siz yaşatmaya çalışsanız Allah'ın verdiği ömür kadar yaşatabilirsiniz. Hiçbir doktorun, dünyanın en modern sağlık kurumunun bir insanın ömrünü uzatmaya ve de kısaltmaya gücü yetmez. Bu sayısız örneklerle bunları ispatlayabiliriz. İkinci ayete geçiyorum. Bu müminim diyen insanlar اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O insanlar ki, müminim demekle insanlar mümin olunmuyor. Bir takım özellikleri de bizim onların hem teori hem de pratik olarak kendi üzerinde görmemiz gerektiğini Rabbimiz bu ayet-i kerimede bizlere açıklayacak. Onlar, yani iman edenler ne yaparlar? Onlar namazlarında da huşu içindedirler. Huşu içinde olanlardır. Namazlarını böyle gösteriş için kılmayacaklar. Namazların kendi hayatlarında etkisi olacak. Yaşamlarında bir takım değişikliklere gidecek. Namaz kılan insanın hayatıyla namaz kılmayan insanın hayatı farklı farklı olması lazım. Yine Şuayb peygamberimizden sizlere örnek veriyorum. Peygamber olduktan sonra Şuayb peygamberimiz namaz kılmaya başlıyor da kavmi Şuayb peygamberimizin hayatındaki bu değişikliği namaza bağlıyorlar ve diyorlar ki sana bu bize söylediğin şeyleri ticarette yanlışlıklar yapmayın, ölçü ve tatırda hile yapmayın. Bunları sen söylemeye başladın, namazda kılmaya başladın. Bu namazın mı sana bunları emrettiriyor diye bunu söyleyebiliyorlar. Demek ki buradan şu sonucu çıkarıyoruz biz. Mutlaka Müslümanın hayatında namazın etkisi mutlaka ve mutlaka olacak, görünecek. Dışarıdan bunu fark edebileceğimiz bir boyutta olması lazım. Namaz kılan insanın hayatında namaz bir takım yanlışları götürecek, bir takım güzellikleri de kendisine getirecek. Namaz kılanın insana hayatındaki uygulamalarla, aile reisliğiyle, ticari hayatındaki ticaretiyle, öğretmenliğiyle, memurluğuyla, amiriyle ne olursa olsun, hangi makamda, hangi mevkide, toplumun hangi kesiminde görev almış olursa olsun, mutlaka namaz kılan insanın hayatında namazın etkisinin mutlak ve mutlak görülmesi lazım. Mutlaka görülmesi lazım. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi insanlar sadece bedensel hareket yapmış olabilirler. Evet, haşiun bedenin olduğu kadar kalbin de bir durumunu olan huşu kelimesinden geliyor. Kalbin huşusu, kalpte huşu olması, korkmak ve güçlü bir şahsın karşısında heybet hissine kapılmaktır. Kalbin huşusu böyle olacak. Korkacağız, güçlü bir şahsın karşısında. Güçlü bir şahıs kim? Allah'tır. Allah karşısında insanın heybet hissine kapılması ve ürpermesi anlamına gelir ki, bizim bu konuda kalpte böyle bir şeyin olabilmesi ancak Allah karşısında olmalıdır. Yoksa bir makamından, mevkisinden korktuğumuz bir insanın karşısında girdiğimiz zaman, odasına, makamına girdiğimiz zaman, kalpte bir ürpertinin meydana gelmesi, Allah korusun, çok tehlikedir. Allah korusun, insanı şirke götürür. Rabbimiz Ahzab suresinde öyle dedi ya bizlere, ben bir insan vücudunda iki kalp yaratmadım. Bir tek var sevgi merkezi, o da kalptir. Ya Allah vardır, ya Allah korkusu Allah için o kalp ürperecek, titreyecektir, ya da başkaları için ürperip titreyecektir. Eğer başkaları için Allah'ın verdiği bu kalbi başkaları için titretirsek, Allah korusun, şirkin içerisine giriveriz. Bu kalpte böyle olmalı huşu. Bedende huşu ise, böyle bir şahsın, yani kendisini kalbinde Allah için ürperen bir şahsın huzurunda, kimin huzurunda biz böyle bir ürperti meydana geldi kalbimizde? Allah huzurunda. Öyleyse biz bu Allah'a baş eğmek, bakışları aşağı eğip çevirip sesi onun huzurunda alçaltmaktır. Yani biz Allah huzurunda huşu yapacaksak, beden olarak yapacaksak, bunun göstergesi şudur: başımızı önümüze eğeceğiz, bakışlarımızı aşağı çevireceğiz ve de sesimizi alçaltacağız. Peygamber yanında konuşmamızla sıradan bir insan yanında konuşmamız elbette ki bir olmayacak. Bunu da Rabbimiz zaten Hucurat suresinde bizlere, onun yanında konuşurken diğer insanlara konuştuğunuz gibi konuşmayın diye ifade ederek bize anlatmış idi. Hem peygamber karşısında beden olarak bunu göstereceğiz, hem de Allah karşısında bu huşuyu göstereceğiz. Namazda ise hem kalbin hem de huşunun ikisinin birleştiği bir yer olması lazım namazın. Namazda böyle bir birliktelik olacak. Bunun özü namazda cereyan ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunduğuna göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken sakalıyla oynayan bir adam görünce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: kalbinde huşu olsaydı bedeni onu gösterirdi. Yani bu adam saçıyla sakalıyla ne yapmazdı? Oynamazdı anlamında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis bize rivayet ediverdi. Demek ki bir insanın namazdayken huşulu kılması lazım. Kendini namaza iyi konsantre etmesi lazım. Bu nasıl olacak diye düşünürsek, nasıl yaparsak böyle bir huşulu namaz kılabiliriz? Namaz kılmadan önce bir kere namaza konsantre olmak lazım. Nasıl konsantre oluruz? Bir adam, sporcular maça çıkacağı zaman olimpiyatlara gidecek, şuraya gidecek. Onun için bu çocukları öncesinde kampları alıyorlar. Maça iyi konsantre olsun diye kampları alıyorlar. Bir maça çıkarken böyle bir konsantre istenirse, sağlanırsa, bunun için bir takım fedakarlıklar yapılıyorsa, bizler de namaz kılmadan öncesinde en azından namaz kılacağımız surelerin anlamlarını Kur'an-ı Kerim'den açar bakar, onları bir inceler isek, O zaman namazda da bunları düşündüğümüz zaman gerçekten huşulu, başka şeylerin düşünülmediği bir namaz kılmış oluruz. Sadece Allah'ın düşünüldü, ahiretin düşünüldü, kıyametin düşünüldü. O surede anlatılanların düşündüğü bir namaz kılar isek, o zaman hem bedenen hem de kalben huşulu bir namaz kılmış oluruz. Bunu Rabbimiz zaten bize Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerinde de bunu bize zaten açıklıyor. Bu yukarıdaki hadiste ifade olunduğu üzere huşu her ne kadar kalbin durumuysa da, kalpte anlatılan bir durumsa da, şüphesiz bedende de onu görmemiz mümkün olur. Dinimiz hem kalpte huşun sağlanmasını hem de kalbin oynak durumuna rağmen namazdaki fiziki hareketlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak açısından bazı kuralları da zaten koymuştur. Dinimizde bu kurallar da var. Söz gelim namazdayken sağa sola dönmememizi istiyor. Ne sağa sola başımızı kaldırmamamızı istiyor. Namazdayken belli bir noktaya bakmamızı, önümüze bakmamızı istiyor. Namazdayken yer değiştirilmiyor, iki yana eğilmiyor, elbiseyle oynamak uygun görülmüyor. Toz toprak silkelenmiyor. İşte bunlar bizlerin namazdayken mutlaka ihlaslı ve samimi olmamız gerektiği noktasında bize yapılan uyarılardır. Eğer huşulu bir namaz kılar isek bu müminin olmazsa olmaz özellikleri olarak Rabbimiz bu ayet-i kerimede bizlere belirtti. Evet, bu kurtulan müminde birinci özellik olarak Rabbimiz huşulu bir namazdan bahsetti. İkinci olarak ne istiyor? Bir de ona bakalım ne diyor bu ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُورِضُونَ Onlar ki, o müminler ki, Allah'a güvenmiş ve Allah'a yönelmiş olan insanlar ki, tümüyle de boş şeylerden, lagviyattan, lüzumsuz şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlardan da yüz çevirirler. Lagv kelimesinin sözlüğe baktığımız zaman şu anlamlara geldiğini görüyoruz. Sözlük anlamıyla lagv kelimesi saçma, boşuna ve hiçbir şekilde kişinin hayatındaki amacına ulaşmasında yararlı olmayan şey demektir. Lüzumsuz, gereksiz şeyler demektir. Müminler böylesi şeylere önem vermezler. Hiçbir eğilim ve ilgi de duymazlar. Bu tür şeylere dalındığında gördüklerinde hemen uzaklaşırlar ve titizlikle bunlardan kaçınırlar ya da bunlara bütünüyle ilgisiz kalırlar. Nitekim Furkan suresinde de Rabbimiz bunu açıklıyor. Boş şeylerin yanından geçtiklerinde, lüzumsuz şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Onların ilgisini ve alakasını çekmeyen bir iştir. Onların dikkatini çekmeyen, önemsemedikleri bir iştir. Mümin hayatını yaşarken şu titizlikte yaşamasının gerekli olduğunu Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Sınava girmiş olan, bir imtihana girmiş olan bir öğrenci düşünürsek, öğrenci tüm zihnini, bedenini ve ruhuyla imtihan kağıdına eğilen bir öğrenci tipidir. Ve öğrenci orada o imtihan esnasında salondayken her anının bütününü, tamamını, dakikasını, saniyesini o imtihana teksif etmiştir. Orada bir anını bile boşa harcamamak için çok titizlik gösterir. Dakikasını, saniyesini, bırak dakikayı, saniyeleri bile boş geçirmemek için uğraşır. Önemli olan o esnada kendisine bir müzik dinle deseniz dinlemez. Kendisini lüzumsuz olan bir şeye yönlendirme, şurada bir eğlence var ona katılır mısın dense, ben şu anda sınavdayım, bu sınavdan çıkamam der. İşte Müslüman da hayatının bütününde, tamamında böylesi bir hayatı yaşamalı. Böyle bir şeyin içinde olur. Doğru düşünmesi lazım. Temiz tabiatlıdır, zaten Allah tarafından temiz yaratılmıştır. Kendisi temiz zevkleri vardır, Allah'ın koyduğu kurallar vardır, onları uyacaktır. Ahlak dışı şeylere karşı hiçbir zaman bir eğilim taşımaz. Yararlı ve doğru sözleri söyler Müslüman. Gevezelik etmez, ince böyle şakacılığı vardır. Ama hiçbir zaman alay, işkence, güldürmece, şaklabanlık yapmaz. Taklit cinsinden insanları böyle güldürecek, insanları eğlendirecek şeylere yönelmez. Kulakları koğucuna gitmez müminin. Gıybet yapmaz, çekiştirme yapmaz, iftira etmez, yalan söylemez. İğrenç şarkı ve müstehcen sözlerden uzak kalan bir toplumun içerisinde yaşamayı kendisi için ilke edinir. İşte mümin böyle bir hayatı kendisine ilke edindiği için de Allah tarafından bu vaat edilen cennete de bu insanlar giriverir Vaat edilen cennete girmenin kurallarından birisi de budur. O cennette de zaten boş ve yararsız hiçbir şeyin duyulmayacağını, lüzumsuz sözlerin işitilmeyeceğini Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de değişik ayet-i kerimelerde de bizlere hatırlatıverdi. Evet, ikinci özellik olarak Rabbimiz bizlerden hayatımızın bakış açısı olarak bize boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirmemizi söyledi. Bazıları bize sık sık soruyor, hocam şöyle bir şey oynamak günah mıdır, sevap mıdır falan diye. İşte düşünecek Müslüman, yani hayatına bakacak. Bu yaptığı işin kendisine dünyevi veyahut da uhrevi olarak herhangi bir getirisi var ise bu insanın hayatında lüzumsuz boş şey değildir. Ama hiçbir getirisi yoksa lüzumsuz ve boş bir şeyi de kendi hayatına ilke edinip onunla yatıp kalkması, onunla uğraşması bir Müslümana yakışmayacak olan bir haslettir. Rabbimiz de dedi ki gerçek mümin, kurtuluşa ermiş olan mümin, namazda huşulu olan bir mümin, bu insan için hayatında lüzumsuz ve boş şeyler olmamalıdır. Yaptığı işlerin Allah adına, peygamber adına, Allah ve peygamberi memnun edecek, Rabbim ben bu şu işi yaptığım zaman Rabbim benden memnun kalacak türünden işleri yapması gerekir. Yoksa elbette ki insanın hayatında, peygamber aleyhissalatü vesselam öyle demişti ya, ben bu müminin haline şaşarım. O mümin ki işte yemesi içmesi, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birisi öyle sordular da peygamberimiz dedi ki işte ya Resulallah, mesela örnek veriyorum, yemek yemesi de sevap mıdır? Evet dedi. Aynı şeyi zevk aldığı bir işi yapması da mı sevaptır? Evet dedi. Aynı şeyi haramdan da yapabilir miydi? Yapardı. O haram olduğuna göre bu da helalinden yapmış olduğu için helaldir dedi. Onun için Müslüman'ın hayatında zaten Rabbimizin müsaade etmiş olduğu şeyler, haram kılmadığı şeyler bizim için, bizim fıtratımıza uygun olan şeyleri Rabbimiz bizim için helal kılmıştır. Sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için bizim elimizde, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için tabiatta Allah-u Teala gerekli olan, yeterli olan şeyleri bizim için helal kılmıştır. Helaller sayılamayacak kadar çoktur. Yasaklananlar ise sayılabilecek kadar azdır. Onun için düşündüğümüz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman, Kur'an'ı çok iyi tanıdığımız zaman görüyoruz ki lüzumsuz ve boş şeyler bizim fıtratımıza, temiz o yaratılışımıza aykırı olan şeylerdir. Üçüncü olarak özellik olarak Rabbimiz bize وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ onlar ki zekata ilişkin söz ve görevlerin de mutlaka yerine getirenlerdir. Mümin olan insanlar zekatlarını da mutlaka verirler. Zekat kelimesinin de demin lağıv kelimesinin kelime anlamını söyledik. Bir de zekat kelimesinin kelime anlamına baktığımız zaman şu karşılıkları görüyoruz. Zekat kelimesi arınma ve gelişme, büyüme, bir şeyin düzenli olarak artması, herhangi bir engelle karşılaşmadan büyümesine yardım etmek anlamlarına geldiğini görüyoruz. Yani bunlar kelime, sözlük anlamları. Bir daha söylüyorum, zekat kelimesi arınma, gelişme, büyüme, bir şeyin düzenli olarak artması, herhangi bir engelle karşılaşmadan büyümesine yardım etmek anlamına geliyor. İslami bir engelle karşılaşmadan büyümesine yardım etmek anlamındadır. İslami bir kavram olarak ise zekat kelimesi hem serveti arındırmak ve ondan alınan pay ve hem de bizzat arındırma anlamını ifade ediyor. Mümin sürekli olarak arınma, bu kelimeyi sadece zekat kelimesini maldaki arınma olarak anlamamak gerekir diye düşünüyorum. Mümin de sürekli böyle bir şey yapmalı, zekatını vermeli. Zekat verir derken kendisi arınmalı. Kendisi bir takım gelişmelerde, büyümelerde, kendisindeki imanı, hayatın düzenli olarak artması, herhangi bir engelle, bu fıtrata uygun olan engelle karşılaşmadan büyümesine yardımcı olarak işler yapması anlamına gelir. Yalnızca zekat kelimesi bu bildiğimiz mal ve mülk anlamına sınırlı olmayıp bu deminki söylediğimiz anlamlarla da sınırlıdır. Ama şunu bileceğiz ki gerçekten bugün zekat dendiği zaman maldaki o pay anlamına gelir ki bunu verdiğimiz zaman mümin olan insan şunu anlayacaktır. Bununla malı temizleniyor, malında artma oluyor, malında büyüme oluyor, düzenli bir şekilde malında ilaveler oluyor ve herhangi bir engelle karşılaşmadan zekatını veren insanlar gün be gün hem bu vermiş olduğu maldan dolayı artırımının arttığına inanması lazım. Bu müminde olması gereken bir özelliktir. O peygamberimizin meşhur hadislerinden bir tanesinde de insanlar işte eğer zekatı angarya, lüzumsuz, yapılmaması gereken, yani yapıldığı zaman bir getirisi olmayan, yapılmadığı zaman da bir zarar etmeyeceği bir amel olarak telakki edildiği zaman da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başınıza tesbih taneleri gibi bela ve musibetlerin başınıza geldiğini görürsünüz diye tarif eder. Ama gerçek mümin zekatını hakkıyla veren, hem bedeni zekatını hem de malını zekatını verebilen insan gerçek müminlerdir. Evet, tekrar söylüyorum, birinci özellik olarak namazda huşu, ikinci olarak lüzumsuz şeylerden kaçınma, dördüncü özellik olarak zekata vermiş oldukları sözleri ve görevleri yerine mutlaka yerine getirirler. Bir başka özellik olarak bu kurtuluşa ermiş olan insanlar, onlar ırzlarını da koruyanlardır. Namuslarını da, iffetlerini de koruyan insanlardır. Bunlar da iffet ve namus sahibidirler. Her türlü cinsel sapıklık ve aşırılıklardan uzaktırlar. Öylesine iffetlidirler ki bu mümin denilen insanlar, ilahi kanunun başkalarının önünde açılmasını yasakladığı yerlerin de Allah-u Teala'nın başkalarının önünde ve yanında açılmasını yasakladığı şeyler yerlerini de örterler ve bu konuda da çok büyük titizlik gösterirler. Allah ne kadar müsaade etmişse o kadar iffetli olurlar. Açılması gereken yerler Allah aç dediği için açarlar. Kimin yanında açacağını da zaten Rabbimiz gerekli olan ayette Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kimleri müsaade etmiştir, kimlerin yanında açacaklardır, kimlerin de açmayacaklardır onları söylemişlerdir. Evlenme noktasında da kiminle evleneceklerdir, onu da Rabbimiz belirtmiştir. Bu birliktelikleri kimlerle olacaktır, onu da Rabbimiz açıklıyor. Ve de diyor ki hemen devamındaki ayeti kerimesinde وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ dedikten sonra اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ diyor Rabbimiz. Ancak eşleri ya da sağ ellerin sahip olduklarına, yani cariyelerine karşı tutumları hariç bu konuda kınanmış değillerdir. Bu konuda yapmaları gereken, bu konuda eşleri ve de sağ ellerin sahip olduğu cariyelerinin dışında bir başkası konusunda da Rabbimiz aşırılığa kaçmadan bu konuda yapmanız gereken şeylerin ne olduğunu, Müslümansanız eğer müminseniz sınır budur, bundan ötesine sizin için Allah tarafından izin verilmemiştir. Korunmamız gerekenler ırzlarını, namuslarınızı siz sahip çıkacaksınız ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu veda hutbesinde de söyledi. Hem erkekler için hem de müminler için. Nur suresinde de var zaten. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara diye Rabbimiz o ayette de belirtti. Ama bugün mümin olan, gerçekten müminlere en çok saldırı olan konulardan bir tanesi de bu. Bazı kızlarımıza işte imana geldikleri zaman siz Müslüman bir erkekle evlen bakalım, onun ikinci, üçüncü, dördüncü eşi olursun gibi bir takım yaklaşımlar sergileyenler, mümin erkek eşine vermiş olduğu namus sözcüğünde sadıktır. O sözüne sadık kalır. O sözün ki eşinin haberi olsa da olmasa da onu aldatma yoluna gitmeyen insandır mümin. Haberi olsa da olmasa da. Ama bugün diğer hukuk sistemlerine baktığınız zaman ki çevremizde olanlara azıcık göz gezdirir zaman görüyoruz ki adam eşini aldatıyor. Bundan dolayı da herhangi bir sorumluluk gelmiyor kendisine. Efendim bir kere olmuş, iki kere olmuş. Aldatıldığın farkında bile değil. Eğer ikinci bir hayat yoksa bu insanlar bu yaptıkları cezaların karşılığını göremeden gideceklerdir. Ama çok şükür ki ahiret var. Bugün iman sözcüğüne inanmış olan bir insan eşine sadakatten öte Allah'a vermiş olduğu sözden dolayı hem kadın hem erkek iffet ve namuslarını korurlar ve o konuda titizlik gösterirler. Bu da müminde olması gereken bir özelliktir. Müminde olması gereken özelliktir. Çok dikkat etmemiz ve bu konuda bir başkalarına söz söyletmememiz gerektiğine inanıyorum. İşte Müslüman da şöyledir dedirtmememiz gereken bir sözcük olarak, bir uyarı olarak algılıyorum. Ve mümin de Allah tarafından olması gereken bir özellik olarak da Rabbimiz bunu bizim karşımıza, bizler için olması gereken bir özellik olarak söyleyiverdi. Evet, onlar ki, o müminler ki ırzlarını korular hem kadın hem erkek olarak ve onlar ki ancak onlar eşleri ya da sağ ellerine sahip oldukları onların hariç bu konuda kınanmış değillerdir. Onlarla birlikte olabilirler. Bundan dolayı da kendilerini kınamak, ayıplamak olmaz. Ancak ırzlarını ve namuslarını eşlerine ve sahip oldukları cariyle karşı kullanabilirler. Evet, Rabbimiz bu konuda bir ilke daha hemen ortaya koyuverdi. Bundan dolayı kendilerine bir ayıplamak, bir kınamak söz konusu değildir. Ama فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ dedi Rabbimiz. Fakat kim de bundan ötesini ararsa, bunun dışında başka türlü ilişkilere girerse, Allah'ın helal kıldıklarının dışında başka türlü ilişkiler ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir diye de Rabbimiz bir sınırlama, bir haddi aşma noktasında bir uyarı, cinsel arzunun, zina, eşcinsellik, hayvanlara temas, bu ve buna benzer başka yollarla harama yönelmenin, harama, bunların haram olduğunu söyledi. Kim ki bunlara yönelirse haram işlemiş oldu. İleriye de gitmeyin, haddi de aşmayın. Size şunları şunları helal kıldım, bunun dışındakiler ise haramdır diye Rabbimiz bizlere bu konuda da bir uyarıda bulunuverdi. Evet. Başka hangi özellik var müminim diyen insanlarda ona bakıyoruz. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar ki, yine o müminler ki, onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. O konuda titizlik gösterirler. Allah'a vermiş oldukları sözlerde ve zaten kelime-i şehadet bu böyledir. Bir insanın kelime-i şehadet verirken zaten söylemiş olması, yani bir insanın mümin olabilmesi, küfürden imana döndüğü zaman söylemesi gereken kelime budur. Yani Allah'a diyor ki, ya Rabbi ben kendi üzerimde güç, kuvvet, otorite olarak senden başkasını kabul etmediğime sana söz veriyorum. İkinci olarak da, ikinci şıkkında da Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki, ben bu dini senin yaşadığın gibi yaşamaya Allah'a söz veriyorum demektir. Öyleyse Rabbimiz de burada biz de öncelikle bu Allah'a vermiş olduğumuz sözde samimi kalmamız gerektiğini bizlere hatırlattı ve bu konuda dedi dikkat edin, Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize hatırlatmaları da var zaten bu ayetle ilgili olarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık hutbelerinde ahitleri yerine getirmenin önemini sürekli vurgulardı. Ve şöyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, emaneti yerine getirmeyenin imanı yoktur. Emaneti yerine getirmeyenin imanı yoktur. Sözünde ve vaadinde durmayanın da İslam'ı yoktur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beyhaki'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte böyle diyor. Buhari ve Müslim'e rivayet edilen bir hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dört özellik vardır ki, kendisinde bunların hepsi bulunan kimse hiç şüphesiz münafıktır. Eğer bu dört hasletin, dört sayacağımız dört özellik bir insanda cem olmuşsa, birleşmişse, bu insan kesinlikle münafıktır diyor. Kendisine emanet edildik de emanete ihanet eden, konuştuğu zaman yalan konuşan, söz verdiği zaman sözünde durmayan, tartıştığı zaman sınır tanımayan, haddi aşan, haktan, adaletten ayrılan insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Bu konuda diyorum ki ben önemli özellik olarak öncelikle Allah'a verdiğimiz sözü, Allah'a verdiğimiz sözü dikkatle o konuda Allah'a verdiğimiz sözde ahitte riayetle davranacağız. Ama ondan sonrasında da insanlar arasında konuşmalarımızda, insanlara olan ilişkilerimizde, insanlara verdiğimiz emanetlerde, insanlara verdiğimiz sözlerde, İnsanlara olan ikili ilişkilerimizde de dikkat etmemiz gerekir. Mümin bu konuda da dikkatli davranacak. Saat 8'de buluşalım demişse 8'de gelecek. Zaman onun için önemli olduğu kadar diğeri için de önemlidir. Onun için de 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika bu Müslüman'da olmayacak. Müslüman tarafından kullanılmayacak bir toleranstır diyelim. Eğer bu konuda bir 3-5 dakikalık tolerans varsa bile Müslüman bunu kullanmamalı. Saat 8 demişse 8, 9 demişse 9'da mutlaka orada olmalı. İkili ilişkilerde buna çok dikkat etmeniz. Birisinden bize verilen emanete karşı şu günden ben senden 5 lira aldım, yarın 5 lira vereceğim demişse Müslüman mutlaka ona dikkatli. İş hayatında, ticaret hayatında bugün Müslümanlara en çok tenkit edildikleri konulardan birisi de budur. İş hayatında maalesef gerçekten insanın bakıyorsunuz gerçekten güzel bir sünnet-i seniye uymuş, sakal bırakmış, görüntüsü ve kisvetiyle görüntü olarak böyle bir hayat var, kendisinin görüntüsü de böyle bir şey var. Ama ticari hayatına baktığınız zaman birisinden emanet olarak 3-5 kuruş neyse para almış, yarın ertesi gün çarşamba perşembe getiririm demiş. Ama bu konularda yamukluk yaptığını, yanlışlık yaptığını gördüğümüz zaman gerçekten bu Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Hiç Müslümanda olmaması gereken bir özelliktir. Peygamberimizin hayatında en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi budur. Bir Müslümanın da bu konularda çok titiz ve çok dikkatli davranması lazım. Komşuluk ilişkisine dikkat etmesi lazım. Arkadaşlık ilişkisine dikkat etmesi lazım. Söz verip sözünde durma noktasında titiz davranması lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyardığı konulardan birisi de bu. Ne güzel söyledi bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam. Emaneti yerine getirmeyenin imanı yoktur diyor Peygamberimiz. İman, iman başka bir şey söylemiyor. Sözünde ve vaadinde durmayanın da İslam'ı yoktur. Son şıkta dikkatimi çeken bir nokta vardı. Kavgada ve düşmanlıkta sınır tanımaz. Tartıştığı insandan ağzından çıkan sözleri kulağının işitmesi gerekiyor. Ne söylediğini bilmesi gerekiyor. Düşmanlıkta da Allah ve peygamberin buğz ederken de kızarken de Allah için buğz etmeli. Allah için kızmalı. Allah için bir söylemesi gereken ne varsa onu söylemeli. Yoksa bu konuda daha ileriye gitmememiz gerektiğini Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde bizlere açıklayıverdi. Evet. Bir başka özellik olarak yine namazla ilgili olan bir konuya geldi Rabbimiz. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazların da titizlikle koruyanlardır. Bununla ikinci ayet-i kerimede zaten bu konuda fazla üzerinde durduğum için burada fazlaca bir şey söylemeyeceğim ama şunu bileceğiz. Namaz bizim hayatımıza hakim olacak. Namazı biz namazın dışında kalan hayatımızın namazdaymış gibi olması için namaz kılacağız. Namaz bu kadar bizim hayatımıza hakim olacak. Namaz anneliğimize, namaz babalığımıza, namaz çocukluğumuza, namaz sokaktaki hareketlerimize, davranışlarımıza, ticaretimize, tüccarın ticaretine karışacak, öğretmenin öğretmenine karışacak, talebenin talebeliğine karışacak. Namaz bir insanın hayatının bütününde olması lazım. Sadece biz namazları belli vakitlerde kılınan belli hareketler olarak görür, namaz bizim namaz dışındaki kalan zamanımıza karışmıyorsa bu Allah'ın tarif ettiği, peygamberimizin kıldığı bir namaz olmaz, onu bilelim. Evet, işte bu özellikleri taşıyan insanlar, baştan itibaren birer daha söyleyiverirsem, namazda huşu içinde olmak, boş ve lüzumsuz şeylerden kaçınmak, zekatı vermek, ırzları ve namusları korumak, bu konuda fazla ileriye gitmemek, haddi aşmamak, emanete ve de ahitlere riayet etmiş olursa bir insan, namaza da titizlik gösterirse, namazlarını korursa, işte bu insanlar için Rabbimiz şöyle dedi, اُلَٰئِكَ هُمُ الْيَرِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ki onlar, böylesi olan insanlar, yeryüzünün hakimiyetini ve ahiretin de nimetlerine varis olacak olanlar, işte ancak bunlardır. Bu özellikleri taşıyacak olanlardır. Yeryüzünde egemen olacak olanlar da bunlardır. Topu, tüfeği, makineli tüfeği olanlar yeryüzüne hakim olacak demedi Rabbimiz. Şu özellikleri taşırsa bir Müslüman, müminler, yeryüzüne de hakim olurlar. Ve Allah bunlara ahiretin nimetlerinde varis olacaklardır ki onlar Firdevs cennetlerine varis olacaklardır ve orada da ebedi olarak kalacaklardır diye Rabbimiz bu ayetleriyle bizlere bunları hatırlatıverdi. Evet, Firdevs kelimesi de kelime anlamı olarak cennet hemen hemen bütün dinlerde birbirine pek yakın biçimde bulunan bir kelimedir. Firdevs kelimesi. Kişinin evine bitişik, duvara da çevrili, içinde de her türlü meyvenin olduğu bir bahçe olarak üzüm bağları, geniş bahçeler anlamındadır ki burada cennet için bu isim verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de bunların olduğunu görüyoruz. Evet, bugünkü sohbetimizde inşallah bu ilk 10 ayeti bu şekilde açıklamış olurduk. Önümüzdeki sohbetlerimizde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.